بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat, güllerce selamlar gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olması niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz kıymetli dinleyenlerim. Bugün sizlere Yusuf Suresinin 66. ayetiyle 67. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlerle paylaşacak, ardından ilgili ayetlerin tefsirine başlayacağız inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri, Yusuf Suresi 66 ila 67. ayeti kerimeler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Qâle len ursilehu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqa. Len ursilehu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allahi لتأتنني بها إلا أن يحاط بكم فلما وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahseni kabul ile makbul bir amel eylesin ve defterlerimize kaydettirsin inşallah. Mahşer gününde yüzümüzü ağırtacak amellerden kılması niyazıyla hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın, ehli beytin, ezvac-ı tahiratın, ashab-ı güzin, Bedir ve Uhud şehitleriyle birlikte bütün şühedai İslam'ın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala vasıl eylesin. Yine müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam'ın, kibar-ı evliyanın, sadat-ı kiram hazaratının, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin, bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Yusuf suresinin 66. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Babaları, yani Hazreti Yakup dedi ki, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe mutlaka onu bana getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermeden onu asla sizinle göndermem. Ne zaman ki sözlerini verdiler, söylediğimize Allah vekildir dedi. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ayeti kerimenin tefsirine şu ifadelerle başlıyor. Babaları onlara dedi ki, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe mutlaka onu bana getireceğinize dair Allah adına sağlam, yani Allah adıyla ve yeminle pekiştirilmiş itimada şayan bir söz vermeden yaptığınız şeyleri gördükten sonra onu asla sizinle göndermem. Yakup Aleyhisselam oğullarının vereceği sözün Allah adına güvenilir bir söz olmasını şart koşuyor. Çünkü sözlerin Allah adı anılarak pekiştirilmesi Allah tarafından izin verilmiş olması demektir. Mutlaka onu bana getireceğinize dair, yani hepiniz kuşatılıp engellenmediğiniz müddetçe her halükarda onu bana getireceğinize yemin etmedikçe onu asla sizinle göndermem. Müfessirimiz diyor ki, hepsinin kuşatılıp engellenmesi ya kardeşlerini getirmeye hiçbir biçimde güçleri yetmeyecek bir durumda mağlup ve ezilmiş bir hale düşmelerinden kinayedir ya da hepsinin ölüp helak olmasından kinayedir. Her taraftan kuşatılmak esasen düşmanın yapacağı iştir. Çünkü düşman tarafından kuşatılanlar mağlup olup muratlarını yerine getirmekten aciz kalırlar ya da tamamen helak olurlar. Yusuf kıssası El-Bela'u muvekkelun bil-mintiki, yani bela ağızdan çıkan söze bağlıdır şeklindeki yaygın bir anlayışı doğru çıkarmaktadır. Çünkü Yakup Aleyhisselam ilk olarak Yusuf hakkında onu kurt yemesinden korkarım demiş ve bu sözüyle ilgili bir belaya düçar olmuştur. Nitekim çocukları onu kurt yedi demişlerdir. Burada da hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe mutlaka onu bana getireceğinize dair şeklinde bir söz sarf etmiş. Yine ileride görüleceği üzere bununla imtihan edilerek çocukları kuşatılmış ve zorla tutulmuşlardır. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Ne zaman ki sözlerini verdiler, yani babaları Yakup'un istediği şekilde Allah adına söz verdiler, Yakup Aleyhisselam, söylediğimize Allah vekildir dedi. Yani taraflardan birinin sağlam bir söz istemesi, diğerinin de bu sözü vermesi şeklindeki konuşmalarımıza Allah vekildir. Bu konuşmalardan haberdardır ve bizleri kontrol etmektedir. Bu sözleriyle Yakup Aleyhisselam, Allah'a olan güvenini göstermek ve oğullarını verdikleri sözü yerine getirmeye teşvik etmek istemektedir. Ayette tevekkülün işi iyice sağlama aldıktan sonra yapılması gerektiğine işaret vardır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur: kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Ali İmran 159. ayet. El-Kevâşî'de denilir ki, diyor müfessirimiz, Yakup Aleyhisselam'ın onu asla sizinle göndermem sözünde, zahiri sebeplere bağlanmanın caiz olduğuna ve bu durumda tevekkülün geçerli olduğuna delil vardır. Bu bakımdan insanoğlu muteber sebepleri göz önünde bulundurmalı, hem de bu sebeplere sadece kulluk maksadıyla riayet edip güvenmelidir. Daha da ötesi, kalbini Allah'a ve onun takdirine bağlayıp, onun dışındaki varlıklardan ümidi keserek sadece ona ve onun takdirine güvenmelidir. Meşayih'ten birisi şöyle der: sebeplere bağlanan tecerrüt ehlinin durumu, bir hükümdarın iki kölesinin durumuna benzer. Hükümdar bunlardan birisine, çalış ve alnının teriyle kazandıklarını yiyerek karnını doyur derken, diğerine, sen benim yanımdan ayrılma, ben sana ayıracağım payla geçimini temin ederim der. İşte bu kölelerden hangisi efendisinin kendisinden istediğinin dışına çıkarsa, edepsizlik etmiş, gazap ve helak sebeplerini harekete geçirmiş olur. Bu sebepler de türlü türlüdür. Denilir ki bir kimse hiçbir yiyecek ve içecek bulamayacağı bir yere düşüp de Es-Samet ismini zikretmeye devam ederse bu ona kâfi gelir. Çünkü samediyet yeme ve içmeden müstağni olmak demektir. Ve bilindiği üzere Rabbimiz Teala'nın en güzel isimlerinden biridir. Denilir ki bir zat Allah'tan başka hiç kimseden bir şey istemeyeceğine dair Allah'a söz vererek tecrid kademi üzere hac yolculuğuna çıktı. Yolun bir kısmını kat ettiği zaman bir müddet beklediği halde hiçbir şey kendisine fetholunmadı. Artık yürümeye bile mecali kalmamıştı. Sonra kendi kendine, bu durum yoldan kalmaya götürecek bir zaaf sebebiyle insanı tehlikeye götüren bir zaruret halidir. Allah Teala ise insanın kendisini tehlikeye atmasını yasaklamıştır dedi. Sonra birilerinden bir şeyler istemeye karar verdi. Tam buna karar verdiği sırada, ölürüm de Allah'la yaptığım sözleşmeyi bozmam diyerek bundan vazgeçti. Oraya bir kafile uğradı. O ise her şeyden el etek çekerek ve ölümü beklemek üzere kıbleye doğru yatmıştı. O bu durumdayken bir atlı gelip başına dikildi. Elinde bir matara vardı. Hemen ona su içirdi. Böylece zaruret hali ortadan kalkmış oldu. Atlı, kafileye ulaşmak ister misin diye sorunca, kafile bana ne kadar mesafede dedi. Atlı, ayağa kalk deyince, kalktı ve birkaç adım attıktan sonra sen burada dur, kervan buraya geliyor dedi. O da durup bekledi, bir de baktı ki bu atlıdan hemen sonra o kervan ona doğru geliyor. Müfessirimiz bu hatırayı aktardıktan sonra 67. ayet-i kerimeye geçiyor ve onunla ilgili tefsirini açıklıyor. Dilerseniz önce bu ayet-i kerimeyi sizlere takdim edelim. Rabbimiz Teala Yusuf suresinin 67. ayetinde şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Babaları Hazreti Yakup oğullarına şöyle dedi: oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Doğrusu ben Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm yalnız Allah'ındır. Ben sadece ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri ayet-i kerimenin tefsirine şu sözlerle devam ediyor. Sonra oğullarını hep birlikte göndermeye karar verince, onlara nasihat ederek şöyle dedi. Oğullarım, şehre yani Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan yani farklı yollardan ve farklı sokaklardan girin. Mısır'ın 4 giriş kapısı vardı ve Yakup aleyhisselam oğullarına nazar değmesinden korktuğu için böyle buyurdu. Çünkü hem nazar hem de sihir haktır. Yani nazar edilen ve büyülenen kişilerde bunların etkisi görülür. Yakup oğulları Mısır'da yakışıklı ve azize yakın kişiler olarak meşhur olmuşlardı. Bu sebeple Yakup aleyhisselam tek bir grup halinde Mısır'a girdikleri takdirde onlara nazar değeceğinden korkmuştu. Mısır'a ilk girişlerinde ise böyle bir tavsiyeye gerek duymamıştır. Çünkü o zaman ikinci girişlerinde olduğu gibi güzel ve yakışıklı oldukları fark edilmiyor ve Mısırlılarca tanınmıyorlardı. Yakup aleyhisselamın böyle bir tavsiyede bulunmasının altında yatan bir gerekçe de Bünyamin için duyduğu endişeydi. Letaif adlı eserde rivayet edilir ki Yakup aleyhisselam önce baba sevgi ve şefkatini, sonra da kulluk aczini izhar etti ve şöyle dedi. Ama aldığım tedbirle Allah'tan ve onun hükmünden yani kazasından gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Bu hususta size hiçbir faydam dokunmaz. Çünkü korkunun ecele faydası yoktur. Bu sözüyle Yakup aleyhisselam, tedbiri tamamen elden bırakmayın demek istemektedir. Çünkü Allah Teala kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bakara suresi 195 ve yine de tedbirinizi alın. Nisa suresi 102. ayetlerde böyle buyururken nasıl farklı bir istekte bulunmuş olabilir? Hazreti Yakub'un maksadı yaptığı bu tavsiyenin istediği neticeyi mutlaka meydana getirecek şeylerden olmadığını, aksine sadece bir tedbir olduğunu ve bu tedbirin herhangi bir tesiri olmasının ve bir menfaat sağlamasının mutlak galip ve her şeye gücü yeten Allah'a ait olduğunu beyan etmektir. Bu sözlerinin kadere karşı savunmak değil, aksine Allah'tan yardım dileyerek, Allah'tan yine Allah'a yönelmek ve sığınmak manasına geldiğini anlatmaktır. Mutlak manada hüküm yalnız Allah'ındır. Yani bu konuda hiç kimse ona ortak olamaz. Hiçbir şey bu hususta ona karşı gelemez. Onun dışında hiçbir varlık herhangi bir kötülüğe ve başka bir şeye hükmedemez. Ben her konuda onun dışındaki herhangi bir varlığa değil, sadece ona tevekkül ettim. Bu ifade sebepleri göz önünde bulundurmanın tevekkülü bozmayacağına delildir diyor müellifimiz ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Tevekkül edenler de başkasına değil, yalnızca ona tevekkül etsinler. Peygamberlerin davranışları kendilerine uyulması için sebeptir diyor müellifimiz. Sehl bin Abdullah et-Tüsteri Kuddisesi Ruh der ki, kullarla ilgili 3 husus Allah'a aittir, onun üzerindedir. Onları mükellef tutması, ecellerini tayin etmesi ve işlerini üzerine alması. Allah'ın da kullar üzerinde 3 hakkı vardır. Kendisine tevekkül etmeleri, peygamberlerine tabi olmaları ve bunlara ölünceye dek sabretmeleri. Bunun manası şudur. İlk 3 hususta kulun herhangi bir müdahalede bulunması bir zorlama olacaktır. Çünkü bunların kuldan kaynaklanması düşünülemez. Bunlar Allah'tandır. Ancak onun açısından hiçbir şey mecburi değildir. Diğer 3 hususu ise kulun yerine getirmesi gerekir. Çünkü bu konularda sebeplere bağlanmak zaruridir. Bilesin ki en eski zamanlardan beri alimlerin tecrübeleri nazar değmesine şahitlik etmiştir. Peygamberlerin lisanları da bunun gerçek olduğu hususunda onlara uygun düşmektedir. Bir hadiste şöyle buyrulur: nazar insanı mezara, deveyi de kazana sokar. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, bir keresinde Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiğinde, onu tasalı olarak gördü. Yüzünde gördüğüm bu tasanın sebebi nedir diye sordu. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam, Hasan'la Hüseyin'e nazar değdi buyurdu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, doğru söyledin, şüphesiz göz değmesi haktır dedi. Nazar değmesinin hakikati şudur diyor müellifimiz ve şunları paylaşıyor bizlerle. Herhangi bir şey ancak kemal noktasına erdikten sonra nazar olur. Her kemalin peşinden de kadere bağlı olarak bir eksilme gelir. İlahi kaza göz değmesinden sonra ortaya çıktığı için kader gereği ortaya çıkan eksilme bu nazara izafe edilir. Nazarın hemen ardından meydana gelen tesir Allah'ın fiilinden başka bir şey değildir. Ancak bu fiil ilahi adet üzere cereyan etmektedir. Çünkü ehli sünnetin görüşüne göre hakikat bakımından nazarın hiçbir tesiri yoktur. Bazıları der ki bir müessirin başka bir şeye tesir etmesinin mutlaka maddi ve cismani kuvvetlere bağlı olması gerekmez. Aksine bu tesir bazen tamamen nefsani yani psikolojik olabilir. Şu durum buna delildir. İnce bir levha yere konulduğu zaman insan onun üzerinden yürüyebilir. Ancak aynı levha iki yüksek duvar arasına konulduğunda üzerinde yürüyemez. Bunun sebebi sadece insanın içindeki düşme korkusudur. Bu da onun düşmesine sebep olur. Bu anlatılanlardan cismani kuvvetlerin hiçbir rolü olmadan nefsani tesirlerin mevcut olabileceğini anlıyoruz. Aynı şekilde insan birisinin kendisine eziyet vereceğini düşündüğü zaman kalbinde bir öfke duyar ve bu öfke yüzünden vücudunu ateş basar. Bunun kaynağı nefsani tasavvurdan başka bir şey değildir. Çünkü bedeni hareketlerin kaynağı da nefsani tasavvurlardan başka bir şey değildir. İşte nefsin tasavvuru kişinin kendi bedeninin değişmesine sebep olduğuna göre başka nefislerin tesirlerinin de başka bedenlere geçmesi uzak bir ihtimal olamaz. Böylece bazı nefislerin başka bedenlere tesir etmesinin aklen imkansız olmadığı ortaya çıkmış oluyor. Çünkü nefsin cevherleri mahiyetleri açısından farklıdır. Bu bakımdan görüp şaşırmak ya da beğenmek şartıyla bazı nefislerin başka bir canlının bedeninde tesir icra etmesi mümkündür. Bazılarına göre ise nazar değmesinin açıklaması şudur: bir kimse bir şeye bakıp onu beğenir, fakat bu kemali Allah'tan bilmez ve onun tarafından yaratıldığını düşünmez. İşte o zaman Allah Teala bakan kişinin gafilane bakışı yüzünden bakılan o nesnede bir illet ihdas eder. Allah Teala bunu hak ehlinin nazarı Allah'tan bilmesi, diğerlerinin ise başka varlıklardan bilmesi için kullarını denemek üzere yapar. Nazar edeni ise sebep olduğu için cezalandırır. Nazar değmesinin izahı sadedinde bazıları da şöyle demiştir: bazı insanların gözlerinde gözle görülmeyen latif cevherlerin çıkıp bakılan şeye ulaşarak onun helak olmasına veya zarar görmesine sebep olması uzak bir ihtimal değildir. Nitekim bu durum bazı yılanlar için de geçerlidir. Çünkü bazı yılan türlerinin bakışları insanın gözüne isabet ettiği zaman o insan derhal ölmektedir. Ancak buradaki tesir cisimle ilgili temaslardan kaynaklanmamaktadır. Aksine bazı tesirler karşı karşıya gelmekten ve görmekten ileri gelir. Bazıları ise karşı karşıya gelmeye ihtiyaç duymaz. Bilakis ruh ona ve onun tarafına yönelir. Kendisinden Allah'a sığınılan hasetçi kimse de bu kabildendir. Hatta bir alim şöyle demiştir: nazarı değen bazı kimselerin nazarı görmeye bağlı değildir. Öyleleri vardır ki kör olsalar dahi bir şey kendilerine anlatılınca o şeyi görmeksizin sırf bu tavsif yüzünden nefisleri o şeye tesir eder. Kazvini der ki, bazı nefislerde yaratılıştan gelen garip bir özellik vardır ki başkaları onların yaptığını yapamaz. Mesela Hindistan'da yaşayan bir grup insan bir şeye önem verdikleri zaman insanlardan uzak bir yere giderek bütün dikkatlerini o şeye teksif ederler. O şey onların istediği şekilde meydana gelir. Ve burada müellifimiz Gazneli Mahmud'un başından geçen bir olayı anlatıyor bizlere. Gazneli Mahmud ile ilgili olarak anlatılan şu hadise de bu kabildendir diyor müfessirimiz Bursevi Hazretleri ve anlatıyor. Gazneli Mahmud Hint diyarında savaşırken bir şehri fethetmeye ne zaman yönelse hastalanırmış. Bunun sebebini sorunca kendisine şöyle denilmiş: bu şehir ahalisinin arasında bir takım Hindular var. Dikkatlerini sizin hasta olmanız yönünde teksif ettiklerinde onların bu himmetine, bu çabasına, bu gayretine uygun olarak hasta olursunuz. Sultanın komutanlarından birisi bu Hinduların dikkatlerini dağıtmak için çok sayıda davul çaldırıp boru üfletmesini teklif etti. Böyle yapılınca hastalık sultandan gitti ve onlar şehri fethettiler. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından geri kalan kısmı sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikte işlemeye çalışalım inşallah.
Kimi kimisi kul, kimi sultanı ister. Kimi huri, kimi gılmanı ister. Bana zatın müyesser eyle Mevla, bana zatın müyesser eyle Mevla. Bir ismin batını, birisi zahir. Vücuda geldi senden bu mezahir. Vücuda geldi senden bu zahir. Deruni hakkı yaşad eyle ahir. Bana zatın müyesser eyle Mevla. Bana zatın müyesser eyle Mevla.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Hatırlayacağınız üzere müfessirimizin nazar ile ilgili bizlere aktardıklarını Yusuf Suresinin 67. ayetinden sizlere aktarmaya çalışmıştık. Şimdi sizlerle birlikte yine 67. ayette bize bildirilen hususları müellifimiz Bursevi Hazretleri'nin anlattıklarıyla işlemeye devam ediyoruz. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şöyle diyor: ruhların cisimlere tesir etmesi hissedilen ve görülen bir durumdur. Tesir ruhlara ait ise ruhlar ile gözler arasında çok sıkı bir irtibat olduğundan bu tesir göze isnat edilmiştir. Hikmet ehlinden birisi şöyle der: bunun delili şudur. Zehirli hayvanlar kişiyi soktuktan sonra öldürülürse sokmanın tesiri azalır. Çünkü ceset zehrin keyfiyetini alır ve bozulmaya müsait hale gelir. Bütün bunların aslı nazar edenin bir şeyi beğenmesine dayanmaktadır. O şeyi beğenmesinin ardından habis nefsinin keyfiyeti gelir. Bu da zehrinin göz yardımıyla o şeye nüfuzuna yardım eder. Bazen insanlar istemeden kendilerine de nazar ederler. Böylesi nazarın en aşağı şeklidir. Nazar insanlara mahsus bir şey olmayıp cinlerde de olduğunu bilmek gerekir. Hatta cinlerin gözleri mızrak uçlarından bile keskin olduğu söylenmiştir. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, kendisinin evinde Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, yüzünde sarılık olan bir kız gördü. Ona okuyun, çünkü nazar edilmiş buyurdu. Nazar değmesinin kaynağı kişinin bir şeyi beğenmesi ve güzel bulması olduğu için Hazreti Osman güzel bir çocuk gördüğü zaman nazar değmemesi için çenesinin ortasına siyah bir şey sürün diye tavsiyede bulunmuştur. Tarla ve kuyulara kafatası dikilmesi de bu kabildendir. Bu şöyle izah edilebilir: uğursuz bakışlar önce böyle şeylere yönelir. Böylece keskinliğini kaybedeceği için tesiri de görülmez. Allah Teala her hastalık için bir deva yarattığı gibi her şeyin zıddını da yaratmıştır. Dualar ve güzel nefesler, habis nefislerden ve bozuk duyulardan hasıl olan tesire karşı koyup onu izale eder. Ubade bin Samit radıyallahu anh'in şöyle dediği rivayet edilir. Günün ilk saatlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktığımda onu şiddetli ağrılar içerisinde gördüm. Günün sonunda yanına döndüğümde ise sağlık ve afiyet içerisinde olduğunu gördüm. Bana şöyle dedi. Cibril aleyhisselam geldi ve bana şöyle bir nazar duası okudu. Bismillahi erkike min kulli şeyin yu'zike min kulli aynin ve hasidin Allahu yeşfike. Sana eziyet veren her şeyden Allah'ın adıyla seni rukiye yapıyorum. Bütün nazarlardan ve hasetçilerden, yani onların kötülüklerinden Allah sana şifalar versin. Hazreti Peygamber şöyle devam etti. Bunun ardından hemen ayıldım. Bu hadiste ve mezkur Ümmü Seleme hadisinde rukye yapmanın, yani tedavi maksadıyla Kur'an okumanın caiz olduğuna delil vardır. Ulemanın geneli bu görüştedir. Ancak bu cevaz, yani bu izin, okunan şeylerin Kur'an'dan veya bilinen zikirlerden olması halinde geçerlidir. Manası bilinmeyen şeylerin okunması ise mekruhtur. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine "Sen de rukiye yapmayı öğrensen ya" demiştir. Bunda muska kullanmanın mekruh olmadığına delil vardır. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe'nin bunu yapmasını yasaklamamıştır. Ancak bu muska anlaşılmaz bir takım isimleri ihtiva eden, dua ve efsunlarla birlikte yapılan muskalar değildir. Kur'an ve dualardan olan rukyede bir beis yoktur. Denenmiş bir dua olan Euzu Besmele'yi ve denenmiş bazı ayetleri yahut da Allah'ın bazı isimlerini belaları def etmek maksadıyla yazıp asmakta bir beis yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hasan ve Hüseyin'i şu sözlerle Allah'ın korumasını niyaz ederdi. Allahümme inni u'izuhuma bi kelimatillahit tammeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lammetin. Allah'ım bu ikisini de her türlü şeytandan, haşerattan ve dokunan her kötü gözden senin tam olan kelimelerine sığındırırım derdi. Ve şöyle eklerdi. Siz de Allah'ın çocuklarınızı bu kelimelerle korumasını niyaz edin. Çünkü İbrahim aleyhisselam da Allah'ın İsmail ve İshak'ı bunlarla korumasını niyaz ederdi. Burada geçen Allah'ın kelimeleri, Allah Teala'nın peygamberlerine indirilen kitapları ya da izzet, kudret ve diğer sıfatlarıdır. Hasan-ı Basri'den rivayet edildiğine göre, nazar değmesinin devası, Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin okunmasıdır. Bu ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve in yekadu allazine keferu leyuzliqunaka biabsarihim lamma semi'uz zikra ve yekuluna innehu lemecnun ve ma huwa illa zikrun lil alamin. Sadakallahul azim. O inkar edenler zikri, yani Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse gözleriyle seni deviriveceklerdi. Hala da hiç şüphe yok, o bir delidir derler. Oysa o Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Nazar değmesini savuşturmak için bu ayetten daha faydalı bir şey yoktur diyor müfessirimiz. ve şöyle devam ediyor sözlerine. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yattığı zaman avuçlarını birleştirerek onlara İhlas suresini Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad Allahus samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad Sadakallahul azim. De ki o Allah birdir. Allah samettir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Bu sureyi okur. Ardından Muavvizeteyn surelerinden biri olan Felak suresini Bismillahirrahmanirrahim Kul e'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ vakab ve min şerrin neffâsâti fil ukad ve min şerri hâsidin izâ hased. De ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Yine Nas suresini Bismillahirrahmanirrahim Kul e'udhu bi rabbin nas Melikin nas İlahin nas Min şerril vesvasil hannas Ellezî yuvesvisu fî sudurin nas Minel cinneti ven nas Sadakallahul azim. De ki insanların kalplerine vesvese sokan, yani insan Allah'ı andığında pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden bütün insanların Rabbine, insanların melikine, yani mutlak sahip ve hakimine, insanların ilahına sığınırım. İşte bu sureleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuyup ellerine üfler, başından, yüzünden ve vücudunun ön tarafından başlayarak ulaşabildiği yerlere kadar ellerini sürer, vücudunu sıvazlar ve bunu 3 defa yapardı. Böyle yapmanın sihir, nazar değmesi, çeşitli haşereler ve diğer hastalık ve yaralardan emin olmaya vesile olduğu söylenmiştir. Yine müellifimiz şunu ekliyor kıymetli dinleyenlerim. Bir şey görüp de ondan hoşlanan ve nazar değmesinden endişe eden kimsenin maşallah la kuvvete illa billah Allah'ın dediği olur ve kuvvet ancak Allah'ın lütuf ve ihsanıyladır demeleri sonra da Barakallahu fike ve aleyke. Yani Allah sana mübarek kılsın, hayır ve bereket versin diyerek bereket dilemesi sünnettir. Müellifimiz diyor ki dünyada canlıların en tuhafı şu üçüdür. 1. Hayatul hayvanda belirtildiği gibi güzel olduğu için nazar değebilir endişesiyle gündüzleri ortalarda gözükmeyen baykuş. Kendisinin en güzel hayvan olduğunu düşündüğü için sadece geceleri ortaya çıkar. 2. Yere 2 ayağıyla değil de 1 ayağıyla basan turna. Ayağını bastığı zaman da yerin çökeceği endişesiyle ağırlığını ayağına vermezmiş. 3. Nehir ve kaynak sularının yakınlarında yaşayan turnaya benzer Malik Hazin adlı bir kuştur. Su biter korkusuyla doyasıya su içmez. Bu yüzden susuzluktan ölür. Bunun bir benzeri de Taberistan'da yaşayan bir böcektir. Gündüz 1 ila 3 miskal ağırlığında olur, gece mum gibi ışık saçar. Gündüz uçar ve aslında 2 kanadı olmadığı halde yeşil ve düz kanatları varmış gibi görünür. Toprakla beslenir. Fakat toprak biter de açlıktan helak olurum korkusuyla doyasıya toprak yemez. Fakir der ki diyerek Bursevi Hazretleri görüşünü açıklıyor. Bu kuş ile bu böcek servet sahibi olup da haris ve cimri olanların haline işarettir. Çünkü böylesi zenginler de bir yığın servete sahip oldukları halde, malları tükenecek korkusuyla, yedikleri yemekle, hatta kuru ekmekle bile karınlarını tam doyurmazlar. Bu durumdan Allah'a sığınırız. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz aktardıklarını burada tamamlıyor. Böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.